Ayrım 18.
Peki ya onların dediklerini yaparsa? Mustafa Kemal dönemi boyunca yapmadık. Dünya Savaşı boyunca istesek de yapamazdık. 1947'den başlayarak sadece iktidarlarımız görünmemiş kalkınma hamleleri için olduğu kadar Türkiye'nin savunması için de batılı hür devletler camiasına girmemize karar verdiler. Gerçekte bu The Economist'in daha Fethi Bey'in serbest fırkası kurulduğu zaman umutlandığı bir sonucun alınışıydı. Sonrasında hemen herkes hatırlayacak yaşta olduğundan burada ne Atlantik İttifakı'na girişimizi söz konusu edeceğim ne de yabancı sermaye teşvik yasalarını ardı ardına çıkarıp yabancı çok uluslu şirketlere memleketin kapılarını açışımızı. AYT serüvenini bile açmak istemiyorum. Sonuç ortada. Türkiye mutlak bağımsızlığından, Batılıların başından beri istedikleri yolda ödünler verir vermez ayağa kaymış, kendi sınırları çevresinde kendi çıkarlarını müttefiklerinin izni olmaksızın savunamaz hale düşmüştür. O tarihte üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu'nun Türkiye'deki temsilcisine mağrur başını yükseklerde gezdirdiğini söyletebilen mutlak bağımsız Türkiye ile bugün Kıbrıs çözümü, ordusunun donatımı ya da Sovyetlerle saldırmazlık paktı sorunlarında yabancı yönetimlerden neredeyse icazet ve izin bekleyen Türkiye aynı ülke midir? 18 Şubat 1977. 8. Emperyalizmin ördekleri. Falih Rıfkı Çankaya anılarında yazmıştır. Atatürk'e göre Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostça olması Türkiye'nin yararınadır. Alman tarihçisi J. Glasnek şöyle diyor. Atatürk, Sovyetler Birliği ile olan ve Türkiye'nin ihtilafa, Batılılara karşı savaşında değer biçilemeyecek bir arka destek sayılan dostluğu Türk bağımsızlığının direği olarak niteliyordu. Yine Glasnek'e göre 1936'dan bu yana özellikle Bayar'ın hükümet başına gelmesinden sonra iki devlet arasındaki ilişkiler soğumaya başladı. Bu arada Türkiye büyük emperyalist devletlere daha çok yaklaşmaya çalışıyordu. Geriye bakıldığı zaman Türk hükümet çevrelerinde ilerici eğilimlerin Atatürk'le birlikte ölüp gittiği söylenebilir. Onun ölümü Türk tarihi içinde bir dönüştür. Buraya kadarı bellekleri tazelemek için hangi koşullar altında Rusya ile bozuştuğumuz, Truman doktrini denilen dolaba düştüğümüz herkesçe biliniyor. Soğuk Savaş dönemi boyunca emperyalist sistemin ve bu sistemin başı Amerika'nın Türkiye'yi Orta Doğu'da nasıl kullanmış olduğuna işaret ettik. Bayar-Menderes ikilisi Türkiye'nin kaderine egemen olunca 1936'da kendisini duyumsatan eğilim Rusların bağışlanmaz yanılgılarının da itişiyle kesin bir politika olmuş. Mustafa Kemal Paşa'nın özgür ve bağımsız Türkiye'si emperyalist yabancı sermayenin kucağına düşmüştür. Bu arada bir de yanlış yapıyoruz. Amerika önce Bağdat Paktı, sonra Sento aracılığıyla Doğu Akdeniz'i ve Orta Doğu'yu, petrol bölgesini güven altına almak istiyor ya, Arap ülkelerinde beliren her ilerici hareketi, her emperyalizme karşı kımıldanışı boşevikliktir diye damgalayıp Türkiye'ye düşman gösteriyor. Oysa bu türden devrimlerin hiçbirisi o gün bugün boşevik olmadıktan başka kimilerinin iyice su koyverdikleri, çoğununsa az gelişmiş ülkelerde görülen merkeziyetçi bürokrasi diktalarına dönüştükleri çoktan saptandı. Dışişleri yetkililerimizin bir kısmında, bazı yüksek kademe subaylarımızda Orta Doğu Arap devrimciliklerinin topunu, Bolşevik oyunu görmek eğilimi hala vardır. Şimdi, 1. Onları uyandırmak için. 1. De Türkiye'deki Batı eğilimle serbestli sosyalizme karşı politikaları ve politikacıları Batı'nın nasıl gördüğünü göstermek için iki alıntı yapacağım. Acı acı gülümseyeceğiz. Varıyor ha. CIA üzerine yaman bir kitap yayınlamış olan eski ajan Victor Marchetti Kıbrıs olaylarından sonra darbe şu açıklamayı yapmıştı. Bütün bunların Orta Doğu'daki durumla ilgisi var tabii. Bütün ördeklerimizi hizaya sokmak istiyorduk. Ana ördek yavrularını hizaya dizmez mi? İşte öyle. CIA için Türkiye, Yunanistan, İran, Sovyetlere karşı savunmanın kuzey kanadını oluşturmaktadırlar. Rusların Akdeniz'e inmesini engellediler. Yalnız şimdi durum değişti. Artık Ruslarla daha az ilgileniyoruz. Güney kanadı oluşturan Orta Doğu bizi daha çok meşgul ediyor. O yüzden eğer genel duruma müdahale gerekirse elverişli durumda bulunabilmek için kuvvetlerimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Şu günlerde İran'a yaptığımız onca yardımın sebebi ne? İşte bu. Bunun gibi Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ı da hizaya sokmaya çalışıyorduk ama olmadı. Efendim, Marchetti'nin bu itirafını ben 27 Mayıs 1975'te Yeni Ortam'da yayınlamış şu yorumu da eklemişim. Fikrimce Türkiye'nin dış politikası kesinlikle Araplarla iyi ilişkiler, dostluk ve yakınlık üzerine geliştirilmelidir. Öbür alıntı 16 Ağustos 1936 tarihli The Economist'ten, İngiliz emperyalizminin ünlü organı Türkiye'de kurulacak Serbest Fırka ve Fethi Bey'den söz ederken bakın ne diyor. Fethi Bey ölüleri diriltmez. Fakat sürgündeki Türkleri geri çağırarak yanına aldığı ve yabancı sermayenin ülke kalkınmasına katılması için gerekli koşulları yaratabildiği takdirde partisi için başarı yolları açılacaktır. The Economist'in 1930'da Fethi Bey'e önerdiklerini sonraları İsmet Paşa ile Celal Bayar'ın uygulamakta birbirleriyle yarıştıkları, bu sayede de Türkiye'yi Kemal Paşa'nın dış politikasından saptırıp Orta Doğu'daki emperyalist çıkarlarının bekçisi haline düşürdükleri meydanda değil mi? Ruslar NATO'ya ve Varşova Paktı'na rağmen askeri alanda da yakınlaşabiliriz diyorlar ya, bu dedikleri şu yukarıdan beri söylediklerimin ışığında bir düşünülmelidir. Özellikle Türkiye savunmasının sorumluluğunu yüklenmiş olanlar tarafından. 23 Mart 1977. Meraklısı için notlar. Ankara hükümeti ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, 26 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal imzasıyla Moskova hükümetine gönderilen bir öneriyle başlar. Öneri aynen şöyledir. 1. Emperyalist hükümetlere karşı harekatı ve bunların egemenliği ve sömürüsü altında bulunan ezilen insanların kurtuluşu amacını güden Bolşevik Ruslarla çalışma ve hareket birliğini kabul ediyoruz. 2. Bolşevik güçleri Gürcistan üzerine askeri harekat yapar ya da izleyeceği politika ve göstereceği etki ve nüfuz ile Gürcistan'ın da Bolşevik Birliği'ne girmesini ve işlerindeki İngiliz güçlerini çıkarmak için bunlara karşı harekata başlamasını sağlarsa, Türkiye hükümeti de emperyalist Ermeni hükümeti üzerine bir askeri harekatı yöneltmeyi ve Azerbaycan hükümetini Bolşevik Devletler grubuna sokmayı yükümlenir. 3. Önce milli topraklarımızı işgal altında bulunduran emperyalist güçleri kovmak ve ileride emperyalizme karşı meydana gelecek ortak mücadelelerimiz için iç güçlerimizi kurtarmak üzere, şimdilik ilk taksit olarak 5 milyon altının ve kararlaştırılacak sayıda cephane ve diğer savaş makine ve araçlar ve sağlık araçlarının ve yalnız doğuda harekat yapacak güçler için yiyeceklerin Rus-Sovyet Cumhuriyeti'nce sağlanması rica olunur. Bu mektuba SSCB adına Dışişleri Halk Komiseri Çiçer'in imzasıyla 3 Haziran 1920'de resmi bir cevap verilmiştir. O da şöyledir. Sovyet hükümeti her iki milleti tehdit eden ecnebi emperyalizme karşı ortak mücadeleye katılma isteğinizi açıklayan ve kendisi ile düzenli ilişki kurmak isteyen yazınızı aldığını doğrulamakla şeref duyar. Başında Ankara Büyük Millet Meclisi bulunan yeni Türk hükümetinin dış politikasının temellerini, ilkelerini, Rus-Sovyet hükümeti büyük bir memnunluk duyarak öğrenmiş bulunmaktadır. Bu ilkeler şunlardır. 1. Türkiye'nin bağımsızlığının ilanı. 2. İtiraz edilmeyecek kadar Türk toprağı olan toprakların Türk devletine bağlanması. 3. Arabistan ve Suriye'nin birer bağımsız devlet gibi ilanı. 4. Büyük Millet Meclisi'nce alınan karara göre Türkiye, Ermenistan'ın, Kürdistan'ın, Lazistan'ın, Batum bölgesinin, Doğu Trakya'nın ve bütün Türk Arap halklarının karma olarak yaşadıkları devlet topraklarının kendi kaderlerini kendi eliyle tayin etme hakkının tanınması. Sovyet hükümeti olarak mültecilerin ve istekleri dışındaki sebeplerden dolayı göç etmek zorunda kalan tüm göçmenlerin de bu bölgelerde serbestçe yapılacak bir referanduma katılabilmeleri. Bunların yerlerine geri getirilmesini doğal sayıyoruz. 5. Büyük Millet Meclisi yönetimindeki yeni Türk Devleti'ne ait topraklarda yaşamakta olan milli azınlıklara, Avrupa'nın en serbest hükümetlerinde milli azınlıklara tanınan tüm hakların tanınması. 6. Boğazlar sorununun çözümlenmesinin Karadeniz'de kıyısı olan devletlerce toplanacak konferansa sunularak görüşülmesi. 7. Ecnebi devletlerin mali kontrolüne ve kapitülasyon rejimine son verilmesi. 8. Her türlü ecnebi nüfuz alanlarının ortadan kaldırılması. Rus-Sovyet hükümeti, ezilen halkların kurtuluşu gibi şanlı bir davaya dayanan askeri harekatlarınızı emperyalist hükümetlere karşı sürdürürken Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını ve bu ideallere göre davranma kararınızı dikkate alıyor. Rus-Sovyet hükümeti kendi kaderlerini tayin etme olanağına sahip halkların hakları ve adil bir biçimde bir taraftan Türkiye, diğer taraftan Ermenistan ve İran arasında kesin sınırların çizilmesine, diplomatik görüşmelerin Büyük Millet Meclisi'ne yardım edeceğini umar. Rus-Sovyet hükümeti ilgili tarafların çağrısı üzerine her an bu işte arabulucu görevini üstlenmeye hazırdır. Rus-Sovyet hükümeti Türkiye ile Rusya arasında iyi komşuluk ilişkilerinin ve sürekli bir dostluğun kurulması amacı ile doğrudan doğruya diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin kurulmasını önerir. Her halka kendi kaderini tayin etme hakkının tanınması ilkesine sonuna kadar bağlı olan Rus-Sovyet hükümeti, Türk milletinin bağımsızlığı ve egemenliği uğruna sürdürdüğü kahramanca mücadelesini tüm dikkatiyle izliyor ve Türkiye için zor olan bu günlerde Türk ve Rus halkını birleştirecek bir dostluğun sağlam temelini kurabilmekten büyük bir mutluluk duyuyor. İki belge karşılaştırılınca Kemal Paşa'nın kartlarını açık oynadığı, buna karşılık Çiçeri'nin Sovyet propagandasının ilkeleriyle diplomatik yazışma dilinin özelliklerinden yararlandığı açıkça görülüyor. Mustafa Kemal için önemli olan Ermenistan konusudur. Neye karşılık neyi istediğini açıkça belirtmiştir. Çiçer'in Ermeni konusunda ancak dolaylı olarak söz ediyor. O sırada Kafkasya'da İngilizlerin örgütlediği Kafkas devletlerini ele geçirmek için, başta Stalin, Bolşevikler alttan alta türlü fırıldak çevirdikleri halde, halkların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme ilkesinden dem vuruyor. Pazarlık uzun sürmüş, sonunda Türk-Sovyet anlaşması gerçekleşmiştir. Burada hatırlatılmasında yararlı iki nokta vardır. Biri şu, Mustafa Kemal ölünceye kadar Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı'nda karşısında olduğu emperyalist batılı ülkelerle bir ittifak sistemine girmeyi asla düşünmemiştir. Nasıl düşünebilirdi ki? 1936-37'de bile Fransızlarla Hatay sorunu vardı. Oysa Mussolini İtalyası Türkiye üzerindeki emellerini hiç de gizlemiyordu. Bu pekala Batı ile bir yakınlaşma konusu yapılabilirdi. İngiltere Kralı 8. Edward İstanbul'a Mustafa Kemal'in ayağına kadar geldiği halde Mustafa Kemal Sovyetlerle yaptığı ilk anlaşmaya sadık öldü. Batılı emperyalist ülkelerle uyuşmadı. Hatırlanacak ikinci nokta. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetlerin Türkiye'ye karşı takındıkları olumsuz tavır. Rusların gerekçeleri vardı. Bunların bir kısmı haklı da sayılabilirdi. Savaş içinde bazı Türk iktidarlarının Nazilerle birlikte Rusya'daki Türk toprakları üzerinde pazarlıklar yapması kanlarına dokunmuş olabilir. Ama bunun tepkisi dostluk ve saldırmazlık anlaşmasını feshetmek, boğazların savunmasında ortaklık istemek, Doğu illerimizde hak iddia etmek olmamalıydı. Türkiye'yi NATO'nun kucağına aslında bu itmiştir. Kaldı ki Sovyet iktidarının SSCB sınırları içindeki Türk ve Müslümanlara gerçekten her halkın kendi kaderini kendisinin tayin etmesi ilkesine uygun davrandığı epeyce su götürür. Sadece Tatarların başına gelenleri şöyle bir düşünmek yeter. Yine de dış politikada Mustafa Kemal Paşa'nın en doğru tercihi yaptığını sanıyorum. Türkiye jeopolitik yeri gereği kuzeyini güvene almak, güneyine açılmak zorundadır. Anadolu'da kurulmuş bütün devletler aynı durumda bulunmuşlardır, Hititlerden Bizans'a kadar. Bu da Sovyetlerle iyi ilişkiler, dostluk ve saldırmazlık paktı gereğini içerir. Sovyetlerle ittifak bile yapılsa, Mustafa Kemal'in ta o zaman işaret ettiği gibi bu Bolşevik olmak değildir. Gayrimüslimlerin can ve mal güvenliği, her türlü hakları ve gelişmeleri için gereken her şeye öteden beri devletimiz ve ulusumuzca riayet edilmişti. Gerçekten de gayrimüslimlerin Osmanlı Devleti ve ulusu bağrında yararlandıkları ayrıcalıklar 300 yılı aşkın bir süredir fazlasıyla mevcuttur. Bu kayıt da bizim için yeni bir şey değildir. Mustafa Kemal, Ocak 1920. Kulağımıza küpe. 1. Önce duygusal. Takuhi Hanım, başına bütün Anadolu kadınları gibi bir tülbent örtmüştü. Gözyaşlarını bu tülbentin ucuyla siliyordu. Bana açık bir iç Anadolu Türkçesiyle önce nereli olduğumu sordu. İzmirli olduğumu öğrenince acaba Yozgat'ı ve Bursa'yı görmüş müyüm onu merak etti. Bu iki şehir, çocukluğunun belki de ilk gençliğinin uzak yıllarından sisli bir mutluluk manzarası halinde bellerinde pırıldıyordu. Arkasından kahvemi az şekerli mi, çok şekerli mi içtiğimi öğrenmek istedi. Ben kahvemi içerken o eski bir gramofonda Türkçe şarkılar çaldı. Bütün bunlar olurken Takuhi Hanım sürekli ağlıyor, sık sık da iki elini havaya kaldırıp sebep olanlar kahrolsun diyordu. Ben Takuhi Hanım'a Paris'te rastladım. Olay 1950 yıllarının başında geçiyor. Hayatıma Maria Misakyan diye bir kız girmişti. İnanılmayacak kadar güzel, inanılmayacak kadar iri siyah gözlü, ay ışığı tenli bir Ermeni kızı. Öğrendim ki anasıgil İç Anadolu'dan tehcir sırasında büyük bir olasılıkla daha önce Fransa'ya hicret etmişler. Evde Türkçe konuşurlarmış. Görenekleri de Anadolu görenekleri. Bir öğle sonu metroya atlayıp gittik. Taküyü Hanım'la tanışmamız böyle oldu. Türkiye'den gitme Ermenilerin oralarda kendilerini ne kadar gurbette hissettiklerini bana en iyi anlatan bu yaşlı Anadolu kadının kasabamın koyunları türküsü eski gramofonda çalarken döktüğü tertemiz gözyaşlarıdır. Doğrusu Maria Misakyan da etkilemiştir beni. Bu kız ille benimle birlikte Türkiye'ye gelmek, aile büyüklerinden o kadar dinlediği bu efsane ülkesini gözleriyle görmek istiyordu. Getirmeye kalkıştık. Bin bir zorluk çıktı. Pasaportları Nansen pasaportu denilen bir pasaporttu. Bu pasaportu taşıyanları galiba o tarihlerde Türkiye'ye almıyorduk. Gittim aziz dostum Agop aradı buldum. Bu dediğim epeyce sonra İstanbul'da oluyor tabii. Birlikte Maria'yı Türkiye'ye getirmenin çarelerini aradık. Bir türlü bulamadık. Zaten sonradan hayli ün kazanan Maria Misakyan şiirini yazışım da bunun üstünedir. Duygusal şeyler bu anlattıklarım. Ama Ermenilerle olan ilişkilerimizi duygusallıktan ayırmamız mümkün müdür? Maria'nın uzak bir hısmı aklımda yanlış kalmadıysa Taşnak Sutyun örgütünde çalışırdı. Oldum olası Türklere düşman bir örgüt. O tarihte Fransız gizli servislerinin bunlara yardım ettiğini de öğrenmiştim. Savaş adındaki bu delikanlı Türklerin zalimliğini, insan yiyiciliğini anlata anlata bitiremezmiş. Oysa Nazım Hikmet'i kurtarmak için Paris'te yaptığımız toplantılarda sevdiği Türk müziğini çaldırabilmek için bir saz heyeti arayınca Danfer Rocherio dolaylarında bir takım güleç Ermeniler bulmuştuk. Toplantı günü kanunları, utları, kemençeleri ve bütün o Anadolu çalgılarıyla gelip Mopushane Çeşmesi yandan akıyor, yandanı çalmışlardı. Vartan'ı, Barkef'i, Kiam'ı nasıl unuturum? Vartan o upuzun boyun atkısını Paris gecelerinde kuyruklu yıldız gibi sürükleyerek dolaşır. Barkef Strasbourg Saint-Denis metrosunun yanı başındaki kahvede gece yarıları bir tek bira atmak için beni beklerdi. Kiam'la derseniz 1000 yıllık arkadaşız. Osman Bey'deki eski Suna Pastanesi'nden tutun İnönü Stadı'nda kapalı tribünlerde birlikte seyredilmiş Galatasaray maçlarına kadar. Ermeniler dost olarak yalnız benim kişisel hayatıma mı girmişlerdir sanırsınız? Yanlış. Onlar 1000 yıllık Osmanlı sentezi içerisinde çok büyük katkıları olan Anadolu ve İstanbul efendileridir ki Türk musikisinden Türk mimarisine, Türk yaşama biçiminden Türk işleme sanatlarına, inceliklerini, duyarlılıklarını, heyecanlarını katmışlardır. Anadolu halkı arasındaki uyumu mükemmelliği su götürmez. Yoksa nasıl 900 yıl sızıltısız yaşardık? Hırgür'ün çıkması Çarlık Rusyası'nın daha sonra da batılı emperyalizmin onları kışkırtmakta yarar görmesiyle başlar. Takuyi Hanım ellerini göğe kaldırarak sebep olanlar kahrolsun diyordu ya, yerden göğe haklıydı. Bütün bunları neden yazdığımı haberleri biraz olsun yakından izleyenlerimiz çoktan fark etmiş olsalar gerektir. Büyük şehirlerimizdeki bazı terörist eylemleri Lübnan'da yayınlandı bilinen bir Ermeni gazetesi açıkça bir gizli Ermeni terörist örgütün üstlendiğini bildiriyor. Yurt dışındaki görevli Türk diplomatlarına birkaç yıldır üst üste yaptıklarını biliyorsunuz. Kim ne derse desin ben bu kanlı ve karanlık işlere girişenlerin o yakından tanıdığım Ermenilerden olduklarına olabileceklerine ihtimal veremiyorum. Hepimiz 1000 yıllık ortaklaşa bir kültürün acılardan ve sevinçlerden geçmiş çocukları olalım da niye durup dururken birbirimize kıyalım? Bu işin içinde bir bit yeniği var. Onun için konuda biraz yayılacağım. Hepinizi ilgilendireceğini sanıyorum. 17 Ekim 1978 2. Sonra belgesel. Takuyi Hanım'ın kahrolmasını istediği sebep olanların başında kim gelir? Az buçuk tarihe bulaşmış herkesin bu soruya vereceği cevap belli. Çarlık Rusyası, İngiltere, Amerika ve Fransa. Gerçekten de çeşitli dil ve dinden halkları Osmanlı kavramı içinde eritmeye çalışan imparatorluğu dağıtmayı kararlaştıran bunlardı. Bunun içinde buldukları en iyi çare Rumları, Bulgarları, Sırpları nasıl kışkırttılarsa Ermenileri de öyle kışkırtmaktan ibaretti. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşmayı öngören gizli anlaşmaların en ünlüsü bildiğiniz gibi Sykes-Picot Anlaşması denilen anlaşmadır. Bu anlaşmada Mr. Sykes Ermenistan'la ilgili olarak şunları söylemiştir. Eski Roma veya küçük Ermenistan kısmının Fransa'ya ilhakı ve ekli haritada sarı ile gösterilen kısmın da Rusya'ya katılması. Bu çözüm tarzının yararları şunlardır. 1. Rusya, Ermeni halkı en az olan Erzurum, Van ve Bitlis'i alır. 2. Fransa, Ermenistan bölgesini alır. Fransa bölgesi bu suretle Ermeni duygularının beşiği ve merkezi olur. Barışsever Ermeni unsurların maksat ve gayesi kendi sınırları içinde gelişip ilerlemek olup Kafkasya ve Azerbaycan'daki anarşist sosyalist Ermenilerle karışmak istemiyorlar. Onlarla hiçbir zaman beraber yürümemişlerdir. Sykes-Picot anlaşması Sovyet devriminin gerçekleşmesi yüzünden gerçekleştirilemedi. Çünkü Ruslar hem bu gizli anlaşmayı açıkladılar hem de Anadolu Hareketi ile işbirliği yaptılar. Peki Batılılar Ermenistan'ı bölmek fikrinden vazgeçmişler miydi? Hayır. Bunu Sevr Antlaşması'ndan biliriz. Bağımsız bir Ermenistan yaratılıyor, sınırlarının tespiti ise kime bırakılıyordu? Hadi söyleyeyim. ABD Başkanı Wilson'a. O dönem kanlı bir dönemdir. Öyledir ya. İngiliz Dışişleri Bakanlığı gizli arşivinde Vansittart'tan Lord Curzon'a yazılmış 11 Ocak 1920 tarihli gizli rapor müthiş gerçeği açıklamaktadır. Anadolu'ya dağılmış 500 bin Ermeni ile Amerika, İran ve İstanbul'daki Ermeniler, Rusya Ermenistan'ındaki 1,5 milyon Ermeni ile birleşip Ermeni Krallığını meydana getireceklerdir. En büyük zorluk Ermenistan'da hiçbir yerde Ermenilerin çoğunlukta olmamasıdır. Hakiki bir seçim yapılırsa çokluk daima Ermenilere düşman grupların eline geçecektir. Hakikat ve mantık Trabzon'dan Adana'ya kadar uzanan büyük Ermenistan rüyasına karşıdır. Burası böyledir ya, İngiltere yine de Ermeni komitecilerine 25 bin tüfek vermekten kendini alamaz. Hatta Lord Curzon şöyle yazar. Bogos Nubar Paşa ve Mr. Aharonyan beni ziyarete geldiler. Kendilerini aptalca hareketlerinden dolayı azarladım. Türkleri öldürmeleri için verdiğimiz silahların Azerbaycanlılara karşı kullanılmasının aptallığını anlattım. Şayet böyle düzensizlik edip komşularına taarruz ederlerse kendilerini milletler cemiyetinde tutmayacağımı söyledim. Lord Curzon'un kaygısı boşuna. Ermeniler Türkleri el hak kesiyorlardı. Hem de ne kesmek. Batılılar Türklerin yaptığı kırımı abarta dursun, hiç değilse Ruslar olayın gerçek yüzünü biliyorlar. Ellerinde o bölgede bulunan görevli subaylarının raporları bulunuyor çünkü. Söz gelişi Rus ordusunun komutanı General Odysheylis ise raporunda şu korkunç olayı anlatıyor. Türk kırımı bir doktor ve müteahhit tarafından düzenlenmiş, yani herhalde eşkıya tarafından düzenlenmemiştir. Bu Ermenilerin adlarını iyice bilemediğim için burada anamayacağım. Her türlü savunmadan yoksun ve silahsız 800'den fazla Türk öldürülmüştür. Büyük çukurlar açılmış ve zavallı Türkler bu çukurların başına götürülüp hayvan gibi boğazlanmış ve bu çukurlara doldurulmuş. Ermenilerden birisi sayarmış. 70 mi oldu? 10 kişi daha alır. Kes deyince 10 kişi daha keserler ve çukuru atıp üzerine toprak örterlermiş.